Merhabalar, Nipod'un ilk programına hoş geldiniz. Mediapod.com için yapmış olduğum ilk programda ben Görkem Pancaroğlu. Nipod temel olarak Mediapod için yeni medya ekosistemi içerisinde nelerin olup bittiğini anlatacak bir program konsepti. Ve bu programın başlangıcı olarak da Bitcoin'den yola çıkarak kripto para nedir düzlemini konuşacağız. İki seri olacak olan bu konunun şu an dinlediğiniz ilk bölümünde kısaca kripto paranın en etkili başlangıcı olan Bitcoin'e bir 101 tadında giriş yapacağız. İkinci programda ise konuyu daha dallandırıp budaklandırarak belki de bir uzmanını da yanımıza alarak Ethereum, Mizucoin, Gamecoin gibi spesifik örnekleri de işin içine katarak geldiği ve gelebileceği noktaları konuşacağız. Konuya başlarken öncelikle değinilmesi gereken nokta sanırsam para nedir sorusuna bir cevap vermek. Para, kısaca mal ve hizmetlerin değiş tokuşu için kullanılan araçlardan en yaygın olanı. Yani bu demek oluyor ki bir şeyler kabul ettikten sonra bir anlaşma sağlanırsa kullanılan ve kullanılabilecek olan başka araçlar da var. Tabi belirlenen şeylerin kabul görmüş bir değer algısına sahip olması da önemli bir nokta. Şu an bildiğimiz medeni dünyada kabul gören para birimleri veya değerleri ülke yönetimleri veya merkez bankaları tarafından belirlenmiş durumda. Neyse, Bitcoin ilk olarak 1998 yılında Cyberpunk's e-posta listelerinde merkezi bir sistem yerine kriptografi kullanılarak yaratılan ve işletilen para fikri olarak ortaya atılmıştır. Kimdir? Nedir bu Cyberpunks? Cyberpunks temel olarak bir mail listesidir ve yani biraz liberal, biraz da aykırı düşüncelerle temelde kişisel bilgilerin saklanmasını devletlere veya büyük şirketlere emanet edemeyiz diyen bir topluluktur. Ve içlerinde Julian Assange, Paul Kosher gibi tanıdık aktivist isimleri de bulunmaktadır. Aktivist isimleri de bulundurmaktadır. Bitcoin de bu fikirlerden ortaya çıkmış bir düşüncedir. Bitcoin bu ve benzeri kripto para birimlerinde kişisel bilgilerin tek bir kayıt altına Bitcoin ve benzeri kripto para birimlerinde kişisel bilgiler tek bir kaynakta saklanmaz ve bu durumda kişisel bilgilerin tek bir kurumun hakimiyeti altında olmasına izin verilmez. Transfer sırasında aracılar kaldırılır ve gizlilik korunur. İşte 1998 yılında Cyberpunk e-posta listelerinde merkezi sistem yerine kriptografi kullanılarak yaratılan ve işletilen bir para birimi fikri ortaya çıkmıştır. Daha sonra 2008 krizinden de faydalanarak 2008 krizinde insanların finans sektöründen güvenlerinin azalmasıyla birlikte 2009 yılında Satoshi Nakamoto isimli birileri veya birisi ki bu anonim ve olan ismin kim olduğuna dair tartışmalar hala devam etmekte. Bir Avustralyalı iş adamı en son kendisi olduğunu iddia etmişti. Ama topluluğun büyük bir çoğunluğu sanırsam bunu kabul etmiyor. Her neyse ismiyle Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System adlı 9 sayfalık bir makale yayınlayarak Bitcoin sistemini dünyaya duyurmuştur. Bitcoin sisteminde herhangi bir banka gibi bir aracıya ihtiyaç duyulmaz. Çünkü bildiğimiz sistemde yapılan işlemler bankalarda kayıtlarda tutulmaktadır. Ancak kripto paralarda ise Bitcoin nezdinde konuşursak isteyenlerin kayıtçı olabileceği bir düzlemde sistemde kayıt tutan bilgisayarların hepsinde aynı anda kayıt tutulur. Burada akıllara bir bilgisayarda kayıt değiştirilirse ne olacak sorusu sıkça gelebilir ki benim de gelmişti. Ancak bir sürü bilgisayarda kayıtların tutulmuş olmasıyla birlikte herhangi bir sorun, anlaşmaz veya anlaşmazlık olduğunda kayıtlarda bu doğrudan belli olur. Senkronize olarak aynı anda tüm bilgisayarlarda çünkü kayıtlar tutuluyor. Elbette herhangi bir kayıtta sorun olmaz mı gibi bir soru da akla gelebilir ama bunun cevabını şimdi söylemiş oldum. Ancak bu kayıtlar aynı anda binlerce bilgisayarda tutulduğu için bu kayıtların ya tamamının bir anda değiştirilmesi gerekir ki bu imkansızdır. Sistemde bir sorun çıkması imkansızdır. Ancak bu sistem kayıtları arttığında sistemdeki kayıtların yazılım işlemi biraz uzun sürebileceği için bu gecikmeler yol açabilir. Örneğin Görkem olarak ben size herhangi bir kripto para aktardığımda ya da bunu Bitcoin üzerinden örneklemek daha doğru. Ben Görkem olarak size bir miktar Bitcoin aktardığımda bu yaptığım işlem sistemde kayıtçı olan olarak bulunan tüm bilgisayarlara aynı anda yazılmakta. Yani bu düzlemde de işlem gerçekleştiği halde gerçekleşmedi, eksik geldi ya da ben fazla göndermişim gibi deme gibi bir durumum söz konusu olmaz. Örneğin benim tuttuğum bir kayıttaki bilgisi benim kontrolümde olan bir kayıttaki bilgisayarda bunu değiştirebilirken diğer bilgisayarlarda bunun hepsini de değiştiremeyeceğim için sistemdeki tüm bilgisayarlarda bunu değiştiremeyeceğim için böyle durumlar söz konusu değil. Aynı zamanda aktarım için bir aracı olmadığı için ekstra olarak aktarımda bir yere ödeme yapmak zorunda değiliz. Elbette bildiğimiz dolar, Türk lirası gibi normal paralarıyla alım veya satım yaptığımız kripto para borsaları hariç. Bu durum şöyle ki, normalde nasıl döviz satın almak için bir döviz borsasına gitmek zorundaysak ve TL'mizi dolara çevirebiliyorsak, aynı şekilde bunu artık internet üzerinden yapabiliyoruz ama her neyse, temelde TL'mizi dolara çevirebiliyoruz. Ve bir kripto para almak için de bir kripto borsasına gitmemiz gerekiyor. Tabii ki bir mal var veya hizmet karşılığı ödeme olarak almıyor, tanıdığımız birisiyle takas yapmıyor veya mining yoluyla Bitcoin kazanmıyorsak. Mining konusunu ikinci bir programda daha detaylı olarak değineceğim. Neyse, konuya geri dönelim. Çok çeşitli borsalar bulmak mümkün. Borsadan bir kripto para alındığında sonra daha önce oluşturduğumuz dijital cüzdanımıza aldığımız parayı aktarıyoruz. Bu borsalar ellerindeki kripto paraları satmaktalar ve bu satış işlemi içinde kendilerine pay almaktalar. Bu durum tıpkı döviz bürolarının ellerine döviz bulundurup sizin Türk lirasıyla döviz satın aldığınızda döviz bürosunun komisyon almasıyla aynı oldu. Peki Bitcoin üzerine devam edecek olursak nasıl belirlenir bir Bitcoin değeri? Öncelikle dünyada dolaşıma girilebilecek yani üretilebilecek maksimum Bitcoin sayısı 21 milyon ile sınırlandırılmıştır. Ve şu an itibariyle piyasada dolaşımda olan 17 milyon 192 bin küsür Bitcoin bulunmaktadır. Yeni Bitcoin ile birlikte yeni Bitcoin'lerin mining edilmesi zorlaşmaktadır ve 21 milyon rakamına ulaşılması tahmini 2140 yılını bulacaktır. Ve şöyle ki, Bitcoin herhangi bir merkeze bağlı olmadığı için ileride birisinin çıkıp "Hayır kardeşim, 21 milyon bizim için yetersiz, 22 milyon tane Bitcoin üreteceğiz" gibi bir şey söyleme hakkı yoktur. Bu değişimin yapılabilmesi için kayıtları tutan tüm ama tüm bilgisayarların ortak olarak anlaşıp sistemde bir değişikliğe gitmesi gerekmektedir. Keza bu durumda imkansızdır. Çünkü sistemdeki tüm bilgisayarlarda bu bilgilerin değiştirilmesi imkansızdır. 21 milyon adet üretilebilir olması ile bir altın benzetmesi yapılabilir. Altının değerli olmasına yol açan ana etken nedir? Sarı renkte veya parlak renkte olması mı? Elbette hayır. Altında bildiğimiz gibi kaya, taş parçaları gibi her yerde olan bir şey olsaydı bir şey ifade etmeyecekti. Altın rezervlerinin sınırlı sayıda olması ve çok da fazla olmaması, yani bu sınır çok da yoğun olmaması, altın değerli kılan yegane şeylerden biri. Yani ilk olarak Bitcoin'in sınırlı olması onu değerli kılan noktalardan biri. Fiyatı belirlenirken de şöyle bir mantık kurulabilir. Bitcoin'in fiyatını belirleyen şey anlık olarak ilk sırada bulunan alış ve satış emirleridir. Satış emri alış tarafında bir karşılık bulursa o anki fiyatı olur. Yani örneklemek gerekirse bir Bitcoin'in fiyatı şu an 37 bin lira. Ben ise elimde olan bir Bitcoin'i, ki Bitcoin virgülden sonraki 100 milyonuncu basamağa kadar bölünebilmektedir. Yani sadece tam veya yarım Bitcoin veya çeyrek Bitcoin ile işlem yapmak zorunda değilsiniz. Elimde bulunan bir Bitcoin için 38 bin liradan satış emri koydum diyelim. Ve eğer benim koyduğum 38 bin TL'lik değer verilen en düşük miktarlı satış emri olursa ve başka biri de 38 bin liralık alış emri verirse benim verdiğim 38 bin lira Bitcoin'in yeni değeri olur. Düşüş durumu da bahsettiğim olayın tam tersi noktasıdır. Yani satılan en düşük rakamın alıcı bulması noktası fiyatı belirler. Elbette bu durumda manipülasyonlar yaratılabilir mi? Elbette manipülasyonlar, balina dediğimiz çok ellerine çok fazla değer bulunduran kişiler tarafından yapılabilir. Bu manipülasyonlar işi ise işte borsada bildiğimiz manipülasyonlarıyla aynı şekilde ilerlemekte. Ama buradaki tek farkı bir merkezi otoritenin sistem içerisinde olmamasından kaynaklı olarak manipülasyona biraz daha açık olması. Bu da işin çetrefilli kısmı. Bütün yatırımcılar fiyatı oynatabiliyor ve bu durumda da hemen galeyana gelen küçük yatırımcılar, yani çok küçük yatırımcılar, çok fazla ellerinde para bulundurmayan, çok fazla kaynak bulundurmayan küçük yatırımcılarda bu genel artış veya düşüşlerle birlikte galeyana gelip arada kaynayabiliyor. Elbette Bitcoin'in hükümetler tarafından tanınması veya yasaklanması, yani insanlarda güveni veya korkuyu pekiştiren etkenler, Bitcoin'e olan merakın ve talebin artması gibi durumlar da bu bahsettiğim olayın gelişmesine yol açan etkenler. Yani arz talep etkisini etkileyen durumlar olduğu için bu durumlarda Bitcoin'in değerini etkilemekte. Peki gelelim işin en çetrefilli kısmına. Sanal para birimleri ileride bildiğimiz anlamdaki paraları yok edebilir mi? Veya bildiğimiz bankaları yok edebilir mi? Bir Bitcoin veya herhangi bir kripto para birimi gelecekte tüm bankaları, tüm noterleri, bildiğimiz anlamdaki paraya dair her şeyi yok edebileceği bir düzleme gelebilir mi? Belki gelebilir. Belki de şu anda bu düzleme gelecek bir kripto para biriminin, bir kripto para düzleminin deneysel bir halini takip ediyor bile olabiliriz. İkinci kayıtta yanımızda belki de dediğim gibi bir uzmanı da alarak Bitcoin veya diğer kripto paraların, daha spesifik kripto paraların, altcoin'lerin de incelemesini yapmak üzere görüşmek dileğiyle.